Ayrım 12.
Eponin, Madelonette, Azelma'nın yanına gitti. Üçüncüsü, Gorbo'nun harap evinden Fors hapishanesine giden yolda en önemli tutuklulardan biri, Klakesu, kaybolmuştu. Bunun nasıl olduğunu bilmiyorlardı. Polis memurları, jandarma çavuşları buna akıl erdiremiyorlardı. Buhar olmuştu, kelepçelerin arasından kaymıştı, arabaların çatlaklarından akmıştı. Demek ki paytonda çatlak vardı, oradan kaçmıştı. Herkes ne diyeceğini şaşırmıştı. Yalnız hapishaneye gelindiğinde Klakesu ortalarda yoktu. Bu işin içinde ya cinler, periler vardı ya da polis. Klakesu su içindeki bir kar tanesi gibi karanlıklarda erimiş miydi? Polislerle gizli bir suç ortaklığı mı vardı? Bu adam düzensizlikle düzen arasındaki sırlardan biri miydi? Suçla ceza arasında iki merkezli bir varlık mıydı? Bu Sphinx'in ön ayakları suçta, arka ayakları adli kuvvette miydi? Javert bu gibi düzenleri kabul etmezdi. Böyle uzlaşmalar karşısında dimdik olurdu. Ama onun emrindeki takımda başka müfettişler de vardı. Bunlar onun mahiyetinde olmalarına rağmen belki de polis müdüriyetinin sırlarına ondan daha çok vakıftılar. Klakesu iyi bir polis olacak derecede kurnaz bir hayduttu. Geceyle bu kadar içli dışlı el çabukluğu ilişkilerinde bulunmak, haydutluk için mükemmel olduğu gibi polisler için de fevkaladedir. İki yanı da keskin bu gibi alçaklar vardır. Her ne olduysa oldu, kaybolan Klakesu bulunmadı. Javert şaşkınlıktan çok öfke içindeydi. Marius'a gelince Javert adını bile unuttuğu şu muhakkak ki korkmuş olan avukat salağına pek önem vermiyordu. Zaten bir avukat her zaman yeniden bulunabilir. Ama bakalım sahiden avukat mıydı? Araştırma başlamıştı. Sorgu hakimi biraz gevezelik edileceğini umarak çetenin adamlarından birini hücreye koymamayı faydalı bulmuştu. Bu adam Petit Banquier sokağının uzun saçlısı Brujon'du. Onu Şalman avlusuna salıvermişlerdi. Nöbetçilerin gözü onun üzerindeydi. Bu Brujon adı Fors hapishanesinin hatıralarından biridir. İdarenin Saint Bernard avlusu, hırsızların da Aslanlı Çukur dedikleri o korkunç, berbat yeni bina avlusunda, üzeri pul pul olmuş, yaralı, lekeli, solda damlara kadar yükselen duvarda, haydut yatakhanesi haline getirilen, Fors Dükalık konağının eski kilisesine açılan paslı eski bir demir kapının yanında, taşa çiviyle kabaca oyulmuş bir kule vardı. Üzerinde de bundan 12 yıl öncesine kadar şu imza görülürdü: Brujon 1811. 1811'in Brujon'u 1832 Brujon'un babasıydı. Gorbo tuzağında şöyle bir görünüp kaybolan bu Brujon pek hilekar, çok becerikli, şaşkın, acınacak bir hali olan bir delikanlıydı. İşte bu şaşırmış gibi duran hali üzerine sorgu yargıcı onu tek başına hücreden çok Şalman avlusunda faydalı olacağını düşünerek bırakmıştı. Hırsızlar adaletin elinde oldukları zamanlarda işlerini bırakmazlar. Bu kadarcık şey için tasalanmazlar. Bir suç yüzünden hapiste olmak bir başka suça başlamaya engel değildir. Bunlar bir tablolarını sergiye verdikleri halde atölyelerinde yeni bir esere başlayan ressamlardır. Hapishane Brujon'u şaşırtmış gibiydi. Onun bazen saatlerce Şalman avlusunda kantincinin penceresi yanında ayakta bir aptal gibi kantinin pis fiyat listesini seyredip durduğu görülüyordu. Liste şöyle başlıyordu: sarımsak 62 santim. Şöyle bitiyordu: yaprak cigarası 5 santim. Ya da bütün vaktini dişlerini birbirine çarparak titremekle ateşi olduğunu söyleyip ateşli hastalar koğuşunun 28 yatağından bir tanesinin boşalıp boşalmadığını soruşturmakla geçiriyordu. Birdenbire 1832 Şubat'ının ikinci yarısına doğru Brujon'un bu uyuşuğun hapishane komisyoncusu yoluyla kendi adına değil arkadaşlarından üçü adına 3 değişik sipariş yaptırttığı öğrenildi. Bunlar ona hapishanenin jandarma onbaşısının dikkatini çeken müthiş bir masrafa 50 meteliğe mal olmuştu. Araştırıldı, mahkumların görüşme odasında asılı bulunan sipariş listesine bakılarak bu 50 meteliğin şöyle ayrılabileceği öğrenildi. 3 siparişten biri Pantheon'a 10 metelik, biri Val de Grâce'a 15 metelik, biri de Grenelle kapısına 25 metelik. Fiyat listesinin en pahalısı buydu. Halbuki Pantheon'da, Val de Grâce'da, Grenelle kapısında pek korkunç 3 şehir serserisinin evleri vardı. Crudenier, öteki adıyla Bizarro, Glorieux, serbest bırakılan Forsa, bir de Barcaros. Bu olay polisin dikkatini onların üzerine çekti. Bu adamların iki elebaşısını, Babeyle, Gölemer'i yakalayıp hapse atmış oldukları çeteye bağlı olduklarından şüphe ediliyordu. Brujon'un ev adreslerine değil de sokakta bekleyen kimselere gönderdiği şeylerde hazırlanan bir uygunsuz iş hakkında talimat bulunduğu tahmin edildi. Başka deliller de vardı. Üç serseri yakalandı. Böylece Brujon'un bir entrikası ortaya çıkarıldı sanıldı. Bu tedbirler alındıktan aşağı yukarı bir hafta sonra bir gece yeni binanın alt kat yatakhanesini gözden geçiren gece nöbetçisi jetonunu kutuya atmak üzereydi. Nöbetçilerin görevlerini yaptıklarından emin olmak için başvurulan bir çareydi bu. Her saat başında yatakhanelerin kapısı arkasına çivilenmiş bütün kutulara bir jeton atılırdı. Yatakhanenin gözetleme penceresinden Brujon'un yatağında oturmuş, duvardaki kandilin ışığında bir şeyler yazdığını gördü. İçeri girdi. Brujon'u bir ay için zindana kapadılar ama yazdığı şeyi ele geçiremediler. Polis de daha fazlasını öğrenemedi. Muhakkak olan şu ki ertesi gün Şalman avlusundan Aslanlı Çukur'a, bu iki avluyu birbirinden ayıran 5 katlı binanın üzerinden bir sürücü fırlatıldı. Tutukluların sürücü dedikleri şey gayet ustaca yoğrulmuş ufak bir ekmektir. Bunu İrlanda'ya yollarlar, yani hapishane damlarının üzerinden bir avludan ötekine fırlatırlar. İrlanda'ya demelerinin de aslı şu: sanki İngiltere'nin üzerinden bir topraktan öbürüne İrlanda'ya fırlatıyorlar. Bu yuvarlak cisim avluya düşer. Onu yerden alan açar, içinde avludaki mahpuslardan birine yazılmış bir pusula bulur. Bu bir tutuklunun eline geçtiyse pusulayı hemen sahibine verir. Bir gardiyanın ya da hapishanelerde koyun, küreklerde tilki denen, gizlice satılmış mahkumların eline geçerse pusula doğruca kaleme götürülür, polise teslim edilir. Bu sefer sürücü gönderildiği kimse tek kişilik hücrede olmasına rağmen adresine ulaştı. Bu kimse çetenin dört başından biri olan Babet'ten başkası değildi. Sürücünün içinde bir kağıt vardı, üzerinde şu iki satır yazılıydı: Babe, Plume sokağında yapılacak bir iş var, bir bahçe üzerinde parmaklık. O gece Brujon'un yazdığı kağıttı bu. Mahpusların üzerlerinin çok sıkı araştırılmasına rağmen Babe pusulayı Fors hapishanesinden Salpêtrière kadın hapishanesindeki bir iyi arkadaşına ulaştırmak imkanını buldu. Bu kız da kağıdı tanıdığı Manyon adında bir başka kıza verdi. Bu kız polisçe çok sıkı aranıyordu ama hala yakalanamamıştı. Okuyucunun daha önce de adına rastladığı bu Manyon'un ileride belirtileceği gibi Thénardier'lerle ilişkisi vardı. Eponine'i görmeye giderken Salpêtrière'le Madelonet arasında köprü işi görebiliyordu. İşte tam bu sırada Thénardier'in kızları aleyhinde delil bulunamadığından Eponine'le Azelma serbest bırakıldılar. Eponine hapisten çıkınca Manyon onu Madelonet hapishanesinin kapısında bekliyordu. Brujon'un Babe'ye yazdığı pusulayı vererek işi aydınlatmasını ona havale etti. Eponine Plume sokağına gitti, parmaklığı, bahçeyi buldu, evi inceledi, gözetledi. Birkaç gün sonra Clocheperce sokağında oturan Manyon'a peksimet götürdü. Manyon da bunu Babe'nin Salpêtrière'deki sevgilisine ulaştırdı. Hapishanelerin karanlık gizli anlamlı sözlüğünde peksimet şu demektir: İş yok. Öyle ki ondan aşağı yukarı bir hafta sonra Fors'un devriye yolunda biri sorguya giderken öbürü sorgudan gelirken rastlaşan Babe ile Brujon konuştular. Brujon, ne haber P sokağından diye sordu. Babe, peksimet dedi. Brujon'un Fors'ta meydana getirdiği bu suç tasarısı böylece doğmadan düştü. Yalnız bu düşüğün Brujon'un programında olmayan sonuçları oldu. Bunları sonra göreceğiz. Çoğu zaman insan bir ipliği düğümlediğini sanırken bir başkasını bağlar. 3. Mabeuf Baba'nın gördüğü hayal. Marius artık hiç kimseyle görüşmüyordu. Yalnız arada sırada Mabeuf Baba'yı görüyordu. Marius, mutluların yürüdüğü duyulan ışıksız yerlere ulaştıran bodrumlar merdiveni diyebileceğimiz o hüzünlü basamaklardan ağır ağır inerken Bay Mabeuf de kendi yönünden iniyordu. Cotterets çiçekleri kitabı artık hiç satılmıyordu. Çivit ağacı denemeleri yeri iyi olmayan Austerlitz'teki küçük bahçede başarı sağlayamamıştı. Bay Mabeuf burada rutubet, gölge seven bir takım ender bitkiden başka bir şey yetiştiremiyordu. Bitki bahçesinde çivit ağacı üzerinde kendi hesabına denemeler yapmak üzere iyi bir yerde bir parça toprak elde etmişti. Bunun için kitabının bakır resim kalıplarını rehine koymuştu. Öğle yemeğini 2 yumurtaya indirmişti. Bir tanesini 15 aydır parasını veremediği yaşlı hizmetçisine bırakıyordu. Çoğu zaman öğle yemeği tek besini oluyordu. O çocuksu gülüşüyle artık gülmüyordu. Gittikçe titiz bir hal alıyordu. Hiç misafir kabul etmiyordu. Marius gidip onu görmeyi düşünmemekle iyi ediyordu. Bazen Bay Mabeuf'ün bitki bahçesine gittiği saatlerde Hopital Caddesi'nde birbirlerine rastlıyorlardı. Konuşmuyorlardı, birbirlerini üzgün bir tavırla başlarıyla selamlıyorlardı. Bir an gelip sefaletin bağları çözmesi içler acısı bir şey. İki dosttular, iki yolcu oldular. Kitapçı Royal ölmüştü. Artık Bay Mabeuf kitaplarından, bahçesinden, çivit ağacından başka bir şey tanımıyordu. Bunlar ona göre mutluluğun, zevkin, umudun aldığı üç biçimdi. Yaşamak için bunlar ona yetiyordu. Kendi kendine mavi toparlacık çiçeklerimi elde edince zengin olacağım, bakırlarımı rehinden çıkarırım. Şarlatanlıkla, davul zurnayla, gazeteye ilanlarla kitabıma rağbet kazandırırım. Sonra nereden alacağımı pek iyi biliyorum. Pierre Demedi'nin 1559 baskısı gemicilik sanatını satın alacağım diyordu. O vakte kadar bütün gün çivit ağacıyla uğraşıyor, akşam da evine dönüp bahçesini suluyor, kitaplarını okuyordu. O tarihte 80 yaşına yaklaşmıştı. Bir akşam çok garip bir hayal gördü. Ortalık daha epeyce aydınlıkken evine dönmüştü. Sıhhati oldukça bozuktu. Plutark ana rahatsızdı, yatıyordu. Üzerinde bir parçacık et kalan kemik parçasıyla mutfak masasında bulduğu biraz ekmekle akşam yemeğini yemiş, bahçesinde sıra yerine kullanılan devrilmiş bir sınır taşının üzerinde oturuyordu. Bu sıranın yanında eski meyve bahçelerinde moda olduğu gibi kirişlerden, tahtalardan yapılmış, zemin katı tavşan yuvası, birinci katı yemişlik olan pek harap büyük bir sandık duruyordu. Yuvada artık tavşan kalmamıştı ama yemişlikte birkaç elma vardı kıştan artma. Bay Mabeuf kendisini pek ilgilendiren, hatta yaşına göre pek ciddi bir şey, zihnini meşgul eden iki kitabı gözlüğünün yardımıyla karıştırıp okumaya başlamıştı. Doğuştan çekingen olduğu için baş inanları az çok kabule eğilimi vardı. Bu kitaplardan birincisi Başkan Delancre'ın ünlü kitabı İblislerin Vefasızlığı, öteki de Mutor de la Rubaudière'in Cehennemi Bübera İblisleri ile Biyer Cinleri Üzerinde adındaki kitabıydı. Bu son kitap onu pek ilgilendiriyordu çünkü bahçesi eskiden cinlerin pek dadandıkları yerlerden biriydi. Akşamın alacakaranlığı yüksekte bulunanları ağartmaya, aşağıda olanları karartmaya başlıyordu. Mabeuf Baba okurken elinde tuttuğu kitabın üzerinden bitkilerini, özellikle kendisine avutan şeylerden biri olan şahane bir katmerli zakkumu seyrediyordu. Bir tek damla yağmur düşmeden samyeliyle, rüzgarla, güneşle 4 gün geçmişti. Dallar bükülmüş, tomurcuklar eğilmişti, yapraklar dökülüyordu. Hepsinin sulanmaya ihtiyacı vardı. Hele zakkum pek acınacak haldeydi. Mabeuf Baba bitkilerin ruhu olduğuna inananlardandı. Adamcağız bütün gün çivit ağaçlarıyla uğraşmıştı, yorgunluktan bitkin bir haldeydi. Gene de ayağa kalktı, kitaplarını sıranın üzerine bıraktı. İki büklüm titrek adımlarla kuyuya kadar gitti ama zinciri yakaladığı vakit asıldığı çengelden bile çıkaramadı. Bunun üzerine döndü, kaygılı gözlerini yıldızlarla dolan gökyüzüne dikti. Akşam vaktinde insanın acılarını bilmem nasıl matemli, ebedi bir sevinçle ezen sükunet vardır. Gece de gündüz gibi kurak olacağı benziyordu. Yaşlı adam her yanda yıldız diye düşünüyordu. En ufak bir bulut yok, bir damla su yok. Bir an için yukarı kalkan başı yeniden göğsüne düştü. Başını bir daha kaldırdı, mırıldanarak gene gökyüzüne baktı. Bir damla çiğ, biraz merhamet. Kuyunun zincirini çengelden çıkarmak için bir kere daha uğraştı, yapamadı. O sırada Mabeuf baba, bahçenizi sulamama izin verir misiniz diye bir ses işitti. Aynı zamanda çitten sanki bir vahşi hayvan geçiyormuş gibi bir gürültü duydu. Çalıların arasından çıkıp önünde dikilen, kendisine cesaretle bakan zayıf, uzun boylu bir kız gördü. Bu bir insandan çok alacakaranlıkta açılan bir şekle benziyordu. Kolayca telaşlanan, daha önce de dediğimiz gibi çabucak ürken Mabeuf babanın daha bir tek hece söylemesine vakit kalmadan hareketlerinin karanlıkta garip bir kabalığı, sertliği olan bu yaratık, zinciri çıkarmış, kovayı doldurmuş, çekmiş, bahçe kovasına boşaltmıştı bile. Adamcağız yalın ayak, yırtık pırtık eteklikli bu hayaletin etrafına hayat dağıtarak tarhlar arasında koşuştuğunu görüyordu. Bahçe kovasının yapraklar üzerinde çıkardığı ses, Mabeuf babanın ruhunu hayranlıkla dolduruyordu. Ona öyle geliyordu ki şimdi artık zakkum ağacı mutluydu. İlk kova boşalınca kız bir ikincisini çekti, sonra bir üçüncüsünü. Bütün bahçeyi suladı. Kapkara bir gölge gibi göründüğü yollarda, yırtık pırtık boyun atkısını kemikli kollarında sallayarak böyle yürüdüğünü gören onu bir yarasaya benzetirdi. Kız sulamayı bitirince Mabeuf baba gözlerinde yaşlarla yaklaştı, elini onun alnına koydu. ''Tanrı seni takdis eder.'' dedi. ''Madem ki çiçeklere bakıyorsun, sen bir meleksin.'' Kız ''Hayır.'' dedi. ''Ben şeytanım ama umurumda bile değil.'' Yaşlı adam beklemeden, onun söylediklerini işitmeden haykırdı. ''Ne yazık ki pek talihsizim, yoksulum. Senin için hiçbir şey yapamam ki.'' Kız ''Bir şey yapabilirsiniz.'' dedi. ''Ne yapabilirim? Bay Marius'un nerede olduğunu bana söyleyebilirsiniz.'' Yaşlı adam hiçbir şey anlamadı. ''Hangi Bay Marius?'' dedi. Donuk gözlerini kaldırdı, kaybolmuş bir şeyi arar gibi durdu. ''Eskiden buraya gelen bir delikanlı.'' Bu arada Bay Mabeuf hafızasını araştırmıştı. ''Ha evet,'' diye haykırdı. ''Kimi diyorsun anladım. Dur bakayım. Marius.'' ''Baron Marius Pommersi canım, şeyde oturuyor ya da artık oturmuyor. Yo, bilmiyorum.'' Konuşurken zakkumun bir dalını düzeltmek için eğilmişti. ''Bak şimdi hatırladım.'' dedi. ''Sık sık caddeden geçer, Glacier'e doğru gider. Krulbarb sokağı, tarla kuşunun tarlası, o yana git, rastlamak güç değildir.'' Bay Mabeuf doğrulduğu zaman kimsecikler yoktu, kız ortadan kaybolmuştu. Adamcağız elbette bir parça korktu. ''Bahçem sulanmamış olsaydı onun bir ruh olduğuna inanırdım.'' diye düşündü. Bir saat sonra yattığı vakit bunu gene hatırladı. Uykuya dalarken de denizi geçmek için balık haline gelen o masaldaki kuş gibi, düşüncenin uykuyu geçmek için azar azar rüya şeklini aldığı o bulanık anda, kendi kendine dalgın dalgın, aslında bu, Rubaudière'in şakacı cinler üzerine anlattıklarına çok benziyor. Acaba cin miydi bu diyordu. 4. Marius'un gördüğü hayal. Bir ruhun Mabeuf babayı böyle görmeye gelişinden birkaç gün sonra bir pazartesi sabahıydı. Pazartesi Marius'un her hafta Thénardier için Courfeyrac'tan 100 metelik aldığı gündü. O gün bu 100 meteliği cebine koymuştu. Onu hapishane kalemine götürmeden önce bir parça gezinmeye çıkmıştı. Dönüşte daha iyi çalışacağını umuyordu. Zaten bu hep böyleydi. Yataktan kalkar kalkmaz biraz çeviri yapmak için bir kitapla bir kağıdın başına oturuyordu. O tarihte işi Almanlar arasındaki ünlü bir çekişmeyi, Gans-Savigny tartışmasını Fransızca'ya çevirmekti. Savigny'yi alıyor, Gans'ı alıyordu, 4 satır okuyor, 1 satır yazmaya uğraşıyor, yapamıyor, kağıtla kendisi arasında bir yıldız görüyordu. Sokağa çıkacağım, bu beni çalışmaya hazırlar diyerek sandalyesinden kalkıyordu. Tarla kuşunun tarlasına gidiyordu. Orada her zamandan çok yıldızı, her zamandan az Savigny ile Gans'ı görüyordu. Sonra evine dönüyor, işine devam etmeyi deniyordu ama hiç de başaramıyordu. Beyninde kopan bağlardan hiçbirini yeniden bağlamaya imkan yoktu. O zaman yarın dışarı çıkmam çalışmama engel oluyor diyordu. Gene de her gün çıkıyordu. Courfeyrac'ın evinden daha çok tarla kuşunun tarlasında oturuyordu. Gerçek adresi şuydu. Sante yolu, Krulbarb sokağından sonraki 7. ağaç. O sabah bu 7. ağaçtan ayrılmış Gobelen ırmağının korkuluğuna oturmuştu. Neşeli bir güneş yeni açılmış pırıl pırıl yaprakların arasına süzülüyordu. Onu düşünüyordu. Hayalleri bir azarlama haline gelerek kendi üstüne dönüyordu. Kendisini acıyla saran, ruhun felci demek olan tembelliği, güneşi bile göremez hale gelecek kadar dakikadan dakikaya önünde kalınlaşan geceyi, karanlıkları düşünüyordu. Canlılığı öylesine zayıflamıştı ki kendini üzüntüye bırakacak gücü bile yoktu artık. Yalnız kendi kendine konuşma bile olmayan, belli belirsiz düşüncelerin bu hazin ortaya çıkışı arasında, bu üzgün zihin meşguliyetinin içinde dış dünyadan duyuşlar gene de ona kadar geliyordu. Arkasında, aşağısında, ırmağın iki kıyısında, Gobelen'in çamaşırcı kadınlarının çamaşır çitilediklerini, başının üzerinde kara ağaçlarda kuşların şakıyıp ötüştüklerini duyuyordu. Bir yanda özgürlüğün, mutlu kaygısızlığın, kanatlanmış boş zamanın, öte yanda çalışmanın gürültüsü. Onu derin derin hayallere sürükleyen, adeta iyice düşündüren neşeli iki gürültüydü bunlar. Birdenbire o bitkin kendinden geçme arasında tanıdık bir ses duydu. Bak bak işte orada. Gözlerini kaldırdı, bir sabah odasına gelmiş olan o bahtsız çocuğu, Thénardier'lerin büyük kızını, Eponine'i tanıdı. Şimdi artık onun adını biliyordu. İşin garip tarafı kız yoksullaşmıştı ama güzelleşmişti de. Onun atabileceği hiç akla gelmeyen 2 adım. Çifte ilerlemeyi yerine getirmişti. Aydınlığa doğru, bir de sıkıntıya doğru. Büyük bir azimle odasına geldiği günkü gibi ayakları gene çıplaktı. Sırtında da o lime lime elbiseleri vardı. Yalnız bu hırtı pırtılar o zamankinden 2 ay yaşlanmışlardı. Delikler daha genişti, paçavralar daha iğrenç. Gene o kısık ses, samyeliyle donuklaşmış aynı alın, aynı yüz. O özgür, şaşkın, kararsız, kuşkulu bakışlar. Yüzünde eskisinden fazla olarak hapishaneden geçmenin sefalete eklediği o anlatılamaz, ürkmüş, acınacak hal vardı. Hamlet'in deliliğinin bulaşmasıyla çıldıran Ofelia gibi değil ama bir ahır samanlığında yatmış olduğundan saçlarında samanlar, kuru ot çöpleri vardı. Bütün bunlarla birlikte güzeldi. Ey gençlik, sen ne yıldızsın. Yalnız Marius'un karşısında yüzünde bir parça sevince gülümsemeye benzer bir şeyle duruyordu. Bir süre adeta konuşamıyormuş gibi öylece kaldı. Sonra demek ki size rastladım dedi. Mabeuf babanın hakkı varmış, bu sokaktaymış. Sizi o kadar çok aradım ki bir bilseniz. Biliyor musunuz hapisteydim ben. 15 gün. Şimdi serbest bıraktılar çünkü üzerimde bir şey yoktu. Bir de iyiyi kötüyü seçecek yaşta değildim. Yoksa 2 ay yatacaktım ya. Sizi öyle aradım ki tam 6 haftadır. Demek artık orada oturmuyorsunuz öyle mi? Marius hayır dedi. Anlıyorum şeyin yüzünden. Şu yan kesiciler hiç de hoş insanlar değil. Demek taşındınız. Durun bakayım. Niçin böyle eski şapkalar giyiyorsunuz? Sizin gibi bir delikanlının güzel elbiseleri olmalı. Biliyor musunuz Bay Marius, Mabeuf baba size Baron Marius bilmem ne diyor. Baron olduğunuz doğru değil, değil mi? Baronlar yaşlıdır. Lüksemburg'da en çok güneş olan yere şatonun önüne giderler, Kotidyen gazetesi okurlar. Bir gün işte böyle bir barona mektup götürmüştüm. 100 yaşından daha ihtiyardı. Buraya bakın, nerede oturuyorsunuz şimdi siz?